Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda geçen hafta haç ve umreden bahsettik. Bu hafta da inşallah devam edeceğiz haçla umreden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin El-gazi fi sebilillah vel-hac vel-mu'temir veftullah. Allah yolunda gazaya çıkan, hacca ve umreye giden kişiler Allah'ın elçileridir. Hadis-i şerifini okumuştuk. Çünkü Allah Teala bunları davet etti, kullarını cihada, hacca, umreye. Onlar da icabet ettiler. Buna karşılık Allah da onlara bir mükafat verdi. Onları isterler diyor, dua ederler. Allah onların dualarını kabul eder. Dualarının makbul olması onlar için en büyük ikram oluyor. Bu hadis-i şerif cihat erleriyle hac ve umreye giden Müslümanları Allah'ın emrine itaat ve davetine icabet ederek onu ziyarete giden ve ihtiyaçlarını arz eden heyetlere benzetiyor. Önemli bazı makamlara heyetler gider. İşte hacılar, umreciler, cihada gidenler her gittikleri bölgenin heyetleri oluyor. Bizim şehrimizden hacca gidenleri biz uğurluyoruz, dualar ediyoruz, onlardan dua istiyoruz, gönderiyoruz. Çünkü bizim bunlar temsilcimiz, bizim heyetlerimiz, heyet gönderiyoruz. Onun için bizim tarih boyunca hep Anadolu'da hacca gidenlere güzel merasimler tertip ederler, uğurlama merasimleri. Uğurlarlar onları güzellikle, helalleşirler, vedalaşırlar, dualar isterler, dualar ederler. O şekilde gider insanlar çünkü gittikleri bölgenin temsilcisidir onlar. Onlar kendi bölgelerine dua ederler, kendi komşularına, akrabalarına dua ederler, kendi şehirlerine, memleketlerine dua ederler. Cenab-ı Hakk'ın kendisine gelen bu seçkin insanlara değer verip dualarını kabul edeceğinde ve pek çok kıymetli hediyelerle memleketlerine geri göndereceğinde hiç şüphe yoktur. Kerim bir devlet başkanı düşün, cömert, zengin, güzel ahlaklı bir devlet başkanı ziyarete gitse heyetler, onlara imkan nispetinde, gücü nispetinde, zenginliği ölçüsünde her birine hediyeler verir, ikramlar eder, gönüllerini hoş eder, gönderir. İşte Cenab-ı Hak da kendi şanına layık bir şekilde kendisine gelen heyetleri ağırlar, ikram eder, gönderir. O halde şartları tahakkuk ettiğinde böyle faziletli bir ibadeti geciktirmemeli. Zaten alimlerimizin büyük çoğunluğu imkanı varken haccı geciktiren kişilerin günahkar olacağı, bu tehiri uzun yıllar sürdürdüğü takdirde ise şahitliğinin kabul edilmeyeceği görüşündedir. Uzun yıllar hacca gitmiyor imkan olduğu halde şahitliği kabul edilmez demişler. Çünkü bu davranış Allah'ın emrine ehemmiyet vermeme manası taşır. Allah'ın hakkını ödememe. Diğer taraftan hastalık, imkanların kaybolması ve benzeri maniler zuhur ederek insanı bir farzın ifasından mahrum bırakabilir. Dolayısıyla yine Efendimiz bir hadisinde hac yapmak isteyenlerin acele etmelerini istemiştir. Hac yapmak isteyen acele etsin. Nitekim Akabe Beyatı'na katılan 12 temsilden biri olan Bera bin Marur radıyallahu anh bir sonraki sene hac mevsiminde Mekke'ye geleceğine dair Efendimiz'e vaatte bulunmuştu. Ya Resulallah, ben senede inşallah geleceğim haçta diyor. Ancak hac mevsimi gelmeden ölüm döşeğine düştü. Bu durumda ailesine Allah'ın Resulüne olan vaadim sebebiyle beni Kabe'ye doğru çeviriniz. Allah Resulüne vaatte bulunmuştum geleceğim diye ama ölüyorum şimdi gidemiyorum. Bari hiç değilse diyor yönümü kıbleye doğru çevirin. Çünkü ben ona geleceğimi söylemiştim dedi. Ve böylece hem hayattayken hem de öldükten sonra Kabe'ye yönelenlerin ilki oldu. Ölmek üzere olan insanları kıbleye çevirirler ya. İşte bu sahabeden Bera bin Marur radıyallahu anh'ın başlattığı bir sünnet olmuş bu. Ölüleri kıbleye doğru çevirmek, ölüyü kıbleye doğru defnetmek. Efendimiz'e verdiği sözü en azından bu şekilde tutmaya çalışmış. Demek gösteriyor ki insan gelecek seneye hacca ulaşamayabilir. İlk fırsatta gitmesi gerekir. Nebi Ekrem Efendimiz Medine'yi şereflendirdiğinde Bera radıyallahu anh'ı soruyor. Diyor ki Bera ne yaptı? Hacca gelecekti, gelmedi hicretten sonra. Ashab-ı kiram ya Resulallah o vefat etti diyorlar. Ve malının üçte birini size vasiyet etti. Malımın da üçte birini Resulullah'a verin diyor. Ne kadar firasetli bir sahabeymiş ki yani malın üçte birinin vasiyet edileceğini filan daha belki o zaman henüz daha bu hükümler gelmemiş. O firasetiyle, isabetli görüşüyle bunu tutturmuş yani. Daha sonra gelen bir hüküm malın ancak üstte bir vasiyet edilebilir. Daha fazla vasiyet edilemez. Bir de vefat iyice yaklaşınca yönünün kıbleye doğru çevrilmesini vasiyet etti diyorlar Efendimiz'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtrata uygun olan davranışı bulmuş buyuruyor. Fıtrata uygun olan davranış. Yani kıbleye dönmek, kıbleye doğru dönmek insan fıtratına uygun bir davranış. Onu bulmuş diyor Efendimiz. Bana vasiyet ettiği üçte biri de evlatlarına iade ediyorum buyuruyor. Madem bana vasiyettiğinde evlatlarına veriyorum, gönül hoşluğuyla yesinler diye malında ikramında kabul edip ikram ediyor tekrar evlatlarına. Sonra ashabıyla birlikte Bera radıyallahu anh'ın kabri başına gitti Efendimiz. Saf bağlayıp cenaze namazını kıldırdı. Yani cenaze defnedildi çok sonra ona dua maksadıyla Efendimiz'in bu şekilde cenaze namazları kıldırdığı olmuş. Teberrüken bu sahabesini de kıldırmış ve Allah'ım onu affet, ona rahmet et, ondan razı ol ve onu cennetine koy diye dua etti. Amin. Cenab-ı Hak bu duayı cümlemiz üzerinde kabul eylesin inşallah. Efendimizin duası olarak, bizlere duası olarak kabul eylesin inşallah. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde imkanı olduğu halde hacca gitmeyenler için ağır bir tehditte bulunmuştur. Yani imkanı olduğu halde hacca gitmeyen ister Yahudi ister Hristiyan olarak ölsün fark etmez buyurmuşlar. Çünkü bu insanlar güçleri yettiği halde ne Allah'ın hakkına riayet etmiş ne de sıhhat ve mallarının şükrünü yerine getirmişlerdir. Adeta gayrimüslimlere aynı tavır içine girmişlerdir. Nankörlük tavır içine girmişler. Yahudi ve Hristiyanlar gibi bir hayat yaşadıklarına göre onlar gibi ölmeleri ihtimal dahilindedir. Yani Allah'ın hakkına riayet etmiyor, İslam'ın hükümlerine riayet etmiyor, gayrimüslimler gibi yaşayan bir insan onlar gibi öleceği kuvvetle muhtemel. Çünkü Allah Teala imkan lütfettiği kimselerin hacca gitmesini kendisinin bir hakkı olarak ilan etmiş ve bunu farz kılmıştır. Diğer taraftan hadisimiz çarpıcı bir üslub ile haccın ehemmiyetini ifade etmekte ve bu konuda ihmalkar davrananların çok kötü bir günah işlediğini göstermektedir. Nitekim Allah Teala gücü yettiği halde hacca gitmeyenlerin son derece çirkin bir iş yaptığını ifade etmek üzere ayetin devamında kim hac etmezse buyurmak yerine kim inkar ederse küfre düşer buyurmuştur. Âl-i İmrân suresi 97. ayet-i kerimede Efendimiz de bu sözünü bu ayete dayandırıyor. Diyor ki istersen şu ayet okuyun. Hac etmek kulların Allah'ın kullar üzerinde bir hakkıdır. Gitmeye gücü yetenlerin Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Buyuruyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimin devamında ise Femen lem yahuc demiyor. Kim hac etmezse demiyor. Kim inkar ederse, küfre düşerse diye geliyor ayetin sonu. Demek ki bu hac konusunda duyarsız olmak insanı küfre benzetiyor, küfre yaklaştırıyor. Yol, geceleme ve yiyecek masraflarını tedarik eden Müslümanların gösteriş ve israfa kaçmadan mütevazı bir şekilde yola koyulmaları güzel bir davranıştır. Hac yoluna, umre yoluna. Hazreti Enes'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erzak ve eşyası aynı deve üzerinde olduğu halde sade bir şekilde hacca gitmiştir. Sade bir şekilde, tantanalı bir şekilde gitmiyor. Bugün illa hani 5 yıldızlı olsun, otel, açık büfe olsun, çok yakın olsun, birinci sokakta olsun, hemen mescidin ilk sırasında olsun gibi böyle şartlardan dolayı belki gidemeyen, bu şartlara uymadığı için gidemeyen insanlar olabilir. Onlara hitap ediyor Enes radıyallahu anh. Efendimiz yok, gayet sade bir şekilde yiyeceği azı aynı devede olduğu halde yürüyerek gitti, hacca gitti, umreye gitti. Çok şatafatı, tantanaya gerek yok. Allah için birazcık da fedakarlık yapmak gerekir. Bununla birlikte müminler yeterli mallar yokken hacca ve umreye giderek başkalarına yük olmaktan da sakınmalıdır. Hac farz olmamış, yol parası yok, yiyeceği yok. İşte bir şekilde otobüslerin üstünde, altında gidiyor hacca, varıyor oraya. Mescidin bahçesinde yatıp kalkıyor. Oraları hem pisletiyor hem insanın ayaklar altında engel oluyor. Hem kadın erkek üstü başı açılıyor, tesettüre riayet edemiyor. Bir ihtilat söz konusu oluyor. sıkıntılı bir durumda Müslümanları eziyet etmesi hem de insanın kendisine eziyet etmesine gerek yok. Eğer daha nezih bir şartlarda hacca gidebilirse ne âlâ. İlk zamanlar Yemenliler hacca giderken yanlarına yol azığı almazmış. Biz tevekkül ehliyiz derlermiş. Biz Allah'ın evine gidiyoruz. Allah bizi doyurur, yedirir, içirir. Allah'a tevekkül ediyoruz diyorlar. Hazırlıksız gidiyorlar. Mekke'ye gelince de insanlara el açmak durumunda kalıyor. Karnı acıkıyor, ihtiyacı var. Gelmiyor bir şey de. O zaman el açmak, istemek durumunda kalıyor. Bunun üzerine ayet-i kerime nazlı ve tezevvedû. Kendinize yol azığı hazırlayın. Ayet-i kerimesi nazil oluyor. Fe inne hayra zâdi takvâ. Ama şunu da unutmayın. Maddi azık bazen de oluyor. Kimisi maddi azık hazırlamıyor. Sırf manevi azıkla gideyim diye. Kimisi manevi hazırlığı hiç düşünmüyor. Sadece maddi hazırlık tarafına bakıyor. Madden güzelce gidip geliyor turist gibi. Ancak fe inne hayra zâdi takvâ. Asıl en hayırlı azık da takva azığıdır. O tarafını ihmal ediyor. Bir Müslüman, akıllı bir Müslüman iki tarafta ihmal etmez. Hem maddi azığını, imkanlarını hazırlar hem de takva azığını elde etmek için gayret eder. Birisini birisine feda etmemek gerekiyor. Hacca giderken dikkat edilecek hususların başında helal kazanç geliyor. Kıymetli dinleyenler. Hac, umre için öncelikle helal bir kazanç lazım. Haccı helal mal ile yapmak gerekiyor, yoksa boşuna yorgunluk olur. Haçta Mekke-i Mükerreme'ye varmadan evvel mikatlarda ihrama girilir. Mikat yerleri vardır. Bunları bilgisini öğreniyor insanlar. Kabe'ye ulaşmış olmanın şükrünü ifa anlamında Kabe'nin etrafında 7 kere dönerek kudum tavafı yapılır. Şükür tavafı. İlk 3 dönüşte kısa ve çabuk adımlarla biraz çalımlıca yürünür. Bu yürüyüşe remel denir. Hızlı yürüyüş. Makam İbrahim yanında 2 rekat tavaf namazı kılınır. Tavaf bittikten sonra imkan varsa, yoksa geride kılınabilir. Yoksa insanlar orada namaz kılacağız diye. Şimdi kitaplardan okuyorlar. Makam İbrahim'in orada namaz kılmak fazileti diye. O büyük tavaf serinin arasında namaz kılmaya çalışıyorlar. Hem kendileri namazdan bir şey anlaşılmıyor tabii ki. Hem de bütün insanlar eziyet çekiyor orada. Trafik tıkanıyor orada. Eğer öyle bir kalabalık varsa geride kılmak lazım. Kalabalık yoksa, müsaitse Makam İbrahim orada kılmak fazilet tabii ki. Daha sonra Safa ve Merve arasında 4 gidiş ve 3 gelişle say yapılır. Gidiş 1, geliş 2. Böyle saymak lazım. Yoksa tavaf gibi yaparak insanlar gidiş gelişi 1 sayıyor. Böylece orası uzun da bir yol. Nefesleri kesilen insanlar oluyor bazen. Orada dikkat etmek lazım. Günü gelince Arafat'a çıkılır. Arafa günü. Sonra Müzdelife'ye, orada Mina'ya gelinir. Şeytan taşlanır, kurban kesilir, tıraş olunur ve Kabe tavaf edilir. Tekrar farz tavaf. Artık bir daha remel ve say yapılmaz bu tavafta. Çünkü arkasında say yok. Say olan tavaflarda remel yapılıyor, ızdıba yapılıyor. Enes radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'in hacından bir bölümü anlatırken şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya gelince hemen Cemre'ye gitti ve taşları attı. Sonra Mina'daki dinlenme yerine gitti ve kurbanını kesti. Bu işler bitince berberi çağırdı ve ona önce başının sağ tarafını, sonra da sol tarafını gösterip buralardan kes buyurdu. Saçlarını tıraş ettirdi. Daha sonra kesilen saçlarını büyük bir iştiyakla bekleyen ashabına taksim etti. Bugün bizim camilerimizde, özel hususi evlerde bulunan, sakalı şerif diye meşhur olan şeyler işte, bunların bir kısmı sakalı şerif, bir kısmı Efendimiz saçı mübarek saçları. Efendimiz bunu bizzat kendisi taksim etmiş. Çünkü ashabı istiyor teberrüken. Efendimiz de onların bunun gerçekten teberrükün onlara bir fayda vereceğini, onların bundan istifade edeceğini düşünerek dağıtıyor. Bugün bile biz özel günlerde, Kadir gecelerinde, Ramazan akşamlarında büyük bir heyecanla o sakalı şerifleri, mübarek saçını Efendimizin ziyaret ederek huzur, maneviyat alıyoruz, heyecanlanıyoruz, maneviyatımız yükseliyor, istifade ediyoruz. Teberrükle bu şekilde istifade edilebileceğini görüyoruz. Mübarek topraklarda İslam'ın nişanelerinden olan Kabe-i Muazzama, Safa ve Merve tepeleri gibi kutsi mahallere hürmette kusur etmeyip bilhassa tazim göstermek icap eder. İslam'ın sembolleri bunlar, şiarları, şair. Kabe'ye doğru ayak uzatarak oturmak veya yatmak. O mübarek mekanlarda boş ve malayane konuşmalarda bulunmak doğru değil. Cenab-ı Hak dinin nişanelerine gösterecek hürmetin kalplerin takvasından ileri geldiğini beyan ederek şöyle buyuruyor. Kim de Allah'ın şiarlarına, sembollerine tazim gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Nedir bu şiarlar? Kabe'dir, namazdır, Kur'an'dır, ezandır, Safa, Merve tepeleridir, kurbandır. Bunlar İslam'ın sembolleri. Bunlara tazim göstermek lazım. Haçta, umrede, o mübarek beldelerde. Yolculukta ve mukaddes topraklarda temizliğe, vakara, sükunete, teenniye dikkat etmek ve acelecikten uzak durmak gerekir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arefe günü Arafat'tan Müzdelife'ye dönüyorlardı. Arka tarafta bazı kimselerin develerini hızla sürmek için bağırıp çağırdığını, develere vurduğunu işitti. Bir gürültü, bir acele falan böyle. Bunun üzerine onlara kamçısıyla işaret ederek Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar, sükunete riayet ediniz. İyilik acele ve hızlı yürümekle kazanılmaz. Acele ederek böyle telaşla, kavga, gürültüyle iyiliği kazanamazsınız diyor. Sükunetle hareket edin, sakin olun. Tefekkürle, zikirle, hürmetle, tazimle. O şekilde bu ibadetlerde bunlara hakikaten çok dikkat etmek gerekiyor. Haçta ve umrede. Aynı şekilde fazileti bildirilen mekanlara ulaşmak için uygunsuz davranışlarda bulunmak. İnsanları itip kakarak Hacer-i Esved, Makam-ı İbrahim, Ravza-i Mutahhara gibi yerlere varmaya çalışmak doğru değildir. Beklersin, sakinlikle hareket edersin, biraz sabredersin, uzun müddet. Zaten orada başka işimiz yok. Oraya giden insan bütün vaktini ibadete ayırmış. Girersin sıraya. Uzun süre bekleyebilirsin, olsun. Orada boş durmazsın zaten. Zikirle, salavatla beklersin. Hem ibadet etmiş olursun, hem de Resulullah Efendimiz'i ziyaret etmek için kimseyi incitmeden, biraz da fedakarlıkta bulunarak ziyaret etmiş olursun. Sevabın da çok olur. Hacer-ül Esved aynı şekilde. Keşke orada sıra yapsalar, insanlar sırayla öpse, böyle itişip kakışarak kimse doğru dürüst o ibadeti yapamıyor. Sıra yapmazlarsa hiç oraya girmeye gerek yok. Oradaki kavgaya girmeye gerek yok. Orada bir harp kopuyor çünkü. O hiçbir zaman İslam'ın nezaketine uygun bir şey değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri Allah'ın kullarına zarar vermekten sakındırıyor. Yani bizim Hacer-ül Esved'i öpmemizden, Ravza'da namaz kılmamızdan daha önemlisi bir mümini incitmemek. Öncelikle bir mümini incitmemeye riayet etmek lazım. Bunu yapmadan, incitmeden, buna riayet ederek eğer Hacer-ül Esved'i öpebilirsek, Ravza'ya girebilirsek aleyhülü ala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Hazreti Ömer'e tavaf esnasında nezaketle hareket etmesini tavsiye ederek şöyle buyurmuşlar. Ey Ömer, sen güçlü kuvvetli bir adamsın. Hacer-i Esved'e erişmek için insanları sıkıştırıp zayıflara eziyet etme. Ne rahatsız ol ne de rahatsız et. Tenha bulursan Hacer-i Esved'i istilam et ve öp. Aksi takdirde uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Uzaktan istilam et. Kelime-i tevhidi okuyarak ve tekbir alarak geç diyor Efendimiz. Haccın pek çok fayda ve hikmetleri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Haçla umrenin arasını birleştirin. Zira bunlar tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşteki pası temizlediği gibi fakirliği ve günahları giderir. Hacca gidince umrede yapmış oluyoruz. Haçla umrenin arasını birleştirin diyor Efendimiz. Hacca gidince umrede yapın. Zira bunlar tıpkı körüğün demir, altın ve gümüşteki pası temizlediği gibi fakirliği ve günahları giderir. Haç ve umre demek ki fakirliği, günahları gideriyor. Haçtaki harcamalara Allah yolunda yapılan harcamalar gibi 1'e 700 misli sevap verilir. Fi sebillah, cihad için yapılan harcamalara 1'e 700 veriliyor. Haç da aynı şekilde diyor. Zaten Efendimizin muhtelif hadislerinde cihatla hacca hep mukayese ettiğini, benzettiğini görüyoruz. Demek ki haç için yapılan masraf, verilen para, cihad için verilen para gibidir. Allah'ın kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün Arefe günüdür. O gün Allah Teala yaklaşır, kullarıyla meleklere karşı iftihar eder ve şöyle buyurur. Onlar ne istiyorlar? Yani dualarını kabul edeyim. Duaların makbul olduğunu gösteren bir ifade bu. Allah'ın en çok insanları affettiği gün Arefe günüdür. Arafattır, haç ibadetidir. O güne dikkat etmek lazım. Yani Cenab-ı Hak o vakitte kullarının isteklerini yerine getirir ve dualarını kabul eder. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle şu müjdeyi veriyor. Vallahi Allah Teala onu, yani Hacer-i Esved'i kıyamet günü gören iki gözü ve konuşan bir dili olduğu halde diriltir. O da kendisine hakkıyla istilam edenler, selamlayanlar için şahitlik yapar. Güzelce tavaf edenlere şahitlik yapar Hacer-i Esved. Yine hacca giden kimselerin fakir ve muhtaç duruma düşmeyeceği söylenmiştir. Haçta insanlar büyük bir ibadet, dua ve zikir talimi görürler. Her hareketlerinde Allah'ı hatırlar ve onun muhabbetini gönüllerine yerleştirirler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şeytan taşlamak ve Safa ile Merve arasında say yapmak ancak Allah'ın zikrini ikame etmek için emredilmiştir. Allah'ı zikretmek, Allah'ı hatırlamak için bunlar emredilmiş. Her birisi değişik şekillerde, değişik kalıplarda Allah'ın zikri, hatırlanması, tefekkür için yapılan ibadetler. İbadetlerin asıl maksadı olan Allah'ın emri yerine getirmek ve onun dini yüceltmek gayreti Haç'ta ümmet çapında gerçekleşmektedir. Ümmet olarak İslam'ı yüceltmek için toplanıyoruz. Çünkü Haç Müslümanların itikat ve amel birliğinin en güzel temsilidir. Bütün dünyada yaşayan Müslümanlar aynı itikat ve aynı amel üzeredirler. Hacılar peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin halini hatırlayarak tefekküre dalar, onların bulunduğu mukaddes zaman ve mekanlardan feyiz alırlar. Oralarda onu düşünmek lazım. Kaç peygamber buralara gelmiş, kaç salih insan gelmiş. Büyük bir manevi tesir altında kalarak ahlaki kemale doğru adım atarlar. Tevazu, hiçlik duygusu, sabır, teslimiyet, yardımlaşma, ihlas, zaman ve hareket disiplini, ölümü ve kıyamete hazırlık, hiçbir bitki ve canlıya zarar vermeme, kimse hakkında kötü düşünmeme gibi güzel vasıflar elde ederler. Çünkü dış görünüşü itibariyle bir takım semboller ihtiva eden hac, hakikatte muhtelif ruhi temrinler yaptıran farklı mekanlardaki farklı davranışlardan ibarettir. Ruhi alıştırmalar. Dolayısıyla herkes onun bir veya birkaç yönünden mutlaka istifade eder. Hacca, umreye giden insanlar mutlaka bir veya birkaç yönünden istifade ederler. Hacca giden Müslümanlar aynı zamanda ve mekanda, zaman ve mekan içinde bir araya gelerek manevi bir ittifak içinde bulunurlar. Birbirlerinin dertlerini ve meselelerini dinler, uzaklardaki kardeşlerine mesajlarını iletirler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliye dönemindeki haç mevsimlerinde bile kurulan panayırlarda İslam'ı tebliğ eder, insanlara ilahi hakikatleri ulaştırırdı. Efendimizin sünneti. Hacca gelenlere İslam'ı anlatıyor. Bu esnada pek çok sıkıntı, meşakkat ve işkenceye de Allah için sabrederdi. Demek ki haccı umreyi bu duygularla, bu düşüncelerle yapmak lazım. Bu fonksiyonunu icra etmek lazım. Müslüman birliğini, İslam alışverişini, yardımlaşmayı yapmak gerekiyor, görmek lazım. Umre de haç gibi faziletli bir ibadettir. Haccın fayda ve hikmetlerinin bir kısmı onda da mevcuttur. Büyük bir kısmı. Bu sebeple umreye küçük haç denilmiştir. Nitekim hadis-i şerifte umrenin faziletinden bahsediyor. Bir önceki umre ile arasındaki küçük günahları affettiği bildiriliyor. Günahlara kefaret olduğu haber veriliyor. Dolayısıyla imkan bulabilenlerin umre ibadetine istifade etmeleri de gerekir. Her fırsatta gitmek lazım. Umre için niyet edilerek mikattan ihrama girilir. Kabe tavaf edilir. Safa ile Merve arasında say yapılır. Sonra tıraş olarak veya saçları biraz kısaltarak ihramdan çıkılır. İmam Ebu Hanife'ye göre umre sünnettir ve senenin her günü yapılabilir. Umre. Sadece hacıların Arafat'ta vakfe yaptığı Arafa günüyle Kurban Bayramı'nın 4 günü mekruhtur. 5 gün. Yani senenin 5 günü mekruh, diğer her gün yapılabilir umre. Hac ve umreyi Allah için tamamlayınız ayeti gereğince başlamış olan hac ve umrenin tamamlanması vaciptir. Artık başladıysan, nafile bile olsa onu tamamlamak lazım. Oyuncak haline getirmemek lazım ibadetleri. Bundan hareketle namaz için de aynı şey söylenmiştir. İnsan bir namaza başladı diyelim, nafile namaza. Onu bozduysa artık onu kaza etmesi vacip hale geliyor. Nafile bir oruca başladı, bozduysa kaza etmesi vacip hale geliyor. Çünkü ayet-i kerime ve ettimül hacce vel umrete lillah. Allah için diyor haccı umreyi tamamlayın. Buradan kıyas yapmışlar fakihler. Diğer ibadetlerde kıyas yapmışlar. Başlanan bir ibadeti tamamlamak lazım. Ya nasıl olsa ben nafileye başlamıştım, bunu yarıda bozsam da olur diye ibadeti oyuncak haline getirmemek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır veya benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar. Hac ve umrenin ehemmiyetini beyan eden şu hadis-i kutsi ne kadar cazip dikkattir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Rabbimizden şöyle nakleder. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben bir kuluma sıhhat ve afiyet ihsan edip rızkını da bol verdiğim halde o her 5 senede, diğer bir rivayete göre 4 senede, her 4 senede veya 5 senede bir bana gelmezse, yani hac veya umre ziyaretinde bulunmazsa, o kimse gerçekten mahrum biridir. Demek ki Allah Teala imkan verdiyse en az bir 5 senede, 4 senede hacca umreye gitmek lazım ki insan mahrum olmasın. Hac ve umre ziyaretleri esnasında Medine-i Münevvere'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den feyiz almak, onun nurlu şehrinin lahuti havasını teneffüs etmek ve oralardaki hatıralardan ders almak da hiçbir müminin müstahane kalamayacağı çok yönlü ve ecri bol bir kazanç kapısıdır. Tefekkür mekanı o. Sahabenin hayatını, güzel ahlakını tefekkür edeceğimiz yerler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden kimse sanki hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz berzah hayatında, dünya hayatından daha üstün bir hayat halinde. Onun için verilen selamları, getirilen salatları işitiyor. Uzaktaysak melekler ulaştırıyor, yakınındaysak bizzat işitiyor ve cevap veriyor. Bunu düşünerek Efendimiz'e orada bol bol salat, selam getirmek lazım. Bol bol ziyaret etmek lazım. Vefatımdan sonra kim hac eder de kabrimi ziyaret ederse, sanki beni hayattayken ziyaret etmiş gibi olur. Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Şu mescidimde kılınan namaz, Mescid-i Haram hariç diğer mescitlerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlıdır. Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz 1000 katıyla değerlendiriliyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet maksadıyla ancak 3 mescide yolculuk yapılabileceğini ifade ettikten sonra Mescid-i Haram, Mescid-i Resul ve Mescid-i Aksa'yı zikretmiştir. Dolayısıyla oralardayken sağa sola gezmek için, turistik seyahat için işte şurayı da görelim, burayı da görelim diyerek namaz vakitlerini kaçırmamak lazım. Namaz vakitlerinde mutlaka bu mescitlerde olmak lazım. Çünkü bulunmaz fırsat. Bir namaz Mescid-i Nebevi'de 1000 katıyla, Mescid-i Haram'da 100.000 katıyla, Mescid-i Aksa'da 500 katıyla. Bunu değerlendirmek lazım. Bunlar arasında, namaz arasında nereye gidebilirsen kısa, hızlı, seri bir şekilde ziyaret edip gelmek lazım. Her Müslüman Medine-i Münevvere'ye ayrı bir muhabbet besler. Çünkü orayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden dönüp de Medine'nin duvarlarını gördüğünde devesini hızlandırırdı. Eğer at ve katır gibi bir bineğin üzerindeyse onu da hemen harekete geçirirdi. Efendimizin bu davranışı Medine'ye muhabbetinden kaynaklanırdı. Peygamberimizin sevdiği bir şeyi sevmek bize de yakışan, Müslüman'a da yakışan bir durumdur. Medine-i Münevvere'nin faziletine dair daha pek çok rivayet mevcuttur. Bunlar için Buhari'nin sahihindeki Fedailül Medine kitabına bakılabilir. Hususi bir bölüm ayırmış Buhari Medine'nin faziletiyle ilgili. Medine'ye gitmeden önce bunlara bakılıp Medine'nin faziletiyle ilgili bilgileri yeniden tazelemek. Mekke'ye giderken Mekke'nin faziletiyle ilgili bilgileri tazelemek. Oralarla ilgili ikazları, uyarıları tekrar dikkate almak. O şekilde hacca umreye gitmek daha faydalı olur. Hakikaten Mekke ile Medine ile ilgili kitaplar okuyarak, onlarla ilgili ayetleri, hadisleri okuyarak, bilgileri toplayarak insan oraya giderse orada daha çok feyiz alır, daha şuurlu, daha duygulu bir ibadet yapar. Cenab-ı Hak tekrar hepimize nasip eylesin kıymetli dinleyenler. Bugün de programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.